الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Muhterem kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün geçen ders bitirdiğimiz Ala suresinden sonra Leyl suresine başlayacağız inşallah. Leyl suresi 21 ayetlik bir sure. Bunu inşallah bir derste bakalım bitirebilir miyiz? İstesem bitiririm. Yani meal okur gibi okurum, bitiririm ama öyle hızlı okumalarla başım pek hoş değil. Onun için bir ders, en çok iki dersi. Sureyi bitirmek değil, sureden, Kur'an'dan hayata ne kadar neyi yansıttığımızdır mühim olan. Oradan bakıldığı zaman hızlı hızlı okumanın değil, hayata taşımanın önemini fark etmiş oluruz. Amacımız odur. Zaten bizim bu derslerimizin orijinal adı Kur'an'dan hayata. Başlarken öyle başlamıştık. Envarul Kur'an, Kur'an'ın yansıttığı ışıklar, nurlar, yani hayatı aydınlatması iddiasıyla başlamıştık. Bütün her dersimizdeki amacımız, şahsen benim amacım o. Bir ayeti daha mümkünse hayata taşıyabilmek. Ona eğer katkısı olacaksa yaptığımız işin bir hayra vesile oluyoruz demektir. Umarım Rabbim bizi bu maksadımızla mahcup bırakmaz. İniş sırasına göre bizim takip ettiğimiz sıralamada Leyl suresi 10. sure. İniş sırasına göre. Resmi sıralamada bu sure 92. sure. Ayet sayısı 21. İniş yeri Mekke. Ve 3 ayet grubuyla bu surenin genel muhtevasını özetleyebiliriz. 3 ayet grubundan hareket ederek. İlk 3 ayetinde yeminler var. Sonra 4 ila 13. ayetlerinde bir insan tahlili yapıyor Allah-u Teala. Bir psikolojik tahlil yapıyor. İnsanoğlu nasıl bir varlıktır, nasıl eğilimleri var, nasıl davranışlar ortaya koyuyor, onu öğretiyor. Son grup ayetinde de bu ana hat olarak iki insan grubunun akıbette nelerle karşılaşacağına dair bilgiler veriliyor. Onun üzerinden mesajlar dile getiriliyor. Teker teker o mesajlara inşallah bakacağız. Her ders, her yeni sureye başladığımızda yaptığımızı bugün de yapacağız inşallah. Sıralamada bu sureden önce yer alan Ala suresiyle bu surenin konu irtibatı nasıldır? Birbiriyle konu irtibatı var mıdır? Ya da şöyle söyleyelim. Bizim takip ettiğimiz nüzül sıralaması acaba bir anlamda doğru mudur? Çünkü daha önce birkaç defa söyledim. Bir daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in surelerinin nüzül sırası herkesin kabul ettiği ortalama bir sıralamaya sahip değil. Herkes aynı sıralamada müttefik değil, ittifak etmiş değil yani. Birbirinden farklı sıralamalar var. O sıralamalardan bizim takip ettiğimizde acaba istikametli miyiz, isabetli miyiz, doğru bir şey mi yaptık? Bir anlamda onu test etmek için bir önceki sureyle mevcut surenin anlam ilişkisini, konu ilişkisini arayarak da böyle sure sıralamalarında iniş sırası itibariyle bir mantığı gözettiğimizi beyan ediyoruz. Bu iki sure arasında da doğrudan konu irtibatı bulunduğunu çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Çok net bir şekilde iki sure arasında, yani Ala suresi ile Leyl suresi arasında doğrudan konu irtibatı var. 3-4 madde olarak ifade edeyim ama aslında daha da çok konu irtibatı bulabiliriz. İşte Ala suresinde vahye kulak verenlerin akıbetleriyle vahye karşı duranların akıbeti noktasında bir bilgi vardı Ala suresinde. Bu surede de var aynı konu. Hatta bir fedakarlık ortaya koyanlara Cenab-ı Hakk'ın bunun bir ödülünü bahşetmek üzere kolay olan değerleri daha da kolaylaştıracağını söylüyordu. Hem Ala suresinde ve nüyessiruke lil yusra ayeti vardı. Burada da fesenüyessiruhu lil yusra ayeti var. Kelimeler de birbirine çok benzer bir ortaklık söz konusu. Hem Ala suresinde hem Leyl suresinde Cenab-ı Hakk'ın hadi sıfatına gönderme vardır. Orada da var, burada da var. Hidayet kaynağı Allah'tır anlamında. İki surede de ortak ifadeler var. Ve nihayet her iki surede bir ahiret bilinci ortaya koymak diye bir ortak konu var. Zaten Mekke dönemi surelerinin en ayırt edici özelliği bir ahiret bilinci inşa etmeleridir. Ahireti inşa eder. Mekkeli müşrikleri tanıtırken böyle toplumda genel bir algı var. Sanki Mekkeli müşrikler böyle ahirete inanmayan adamlar gibi tanıtılırlar. Evet, bir kısmı için bu iddia doğrudur. Ahirete inanmayanları var. Bunu söylemek durumundayız. İşte bir ayet söyleyeyim bununla alakalı. Necm suresinin 27. ayeti. İnnellezîne lâ yu'minûne bil âhireti. Şu adamlar var ki bunlar ahirete iman etmezler. Böyle bir grup var. Ama hepsi böyle değil. Nereden biliyoruz hepsinin böyle olmadığını? Mesela şöyle bir ayet bizim önümüzü açar. Kehf suresi diye bir sure var Kur'an'da. 18. suresi Kur'an'ın. Orada bir müşrik algısı üzerinden bir müşrik tanımı gerçekleştirilir. Orada der ki müşrik adamın sözü olarak iki bahçe sahibinin örneğini verir. Hani olay, o kıssa biraz uzun, hepsini anlatmayayım. O nankör tip der ki "Kale ma ezunnu en tebide hazihi ebeda." Benim bu bahçemin ebedi olarak benden kaybolacağını düşünmüyorum yani. Bu ebedidir, bu devamlıdır. "Ve ma ezunnu saate kaimeten." Bu son saat dediğin şeyin de gerçekleşeceğini pek zannetmiyorum. Ama veleyin rudittu, eğer Allah'ın huzuruna döndürülürsem, eğer ahiret varsa, mahşer varsa, o zaman da le eciden ne hayran minha munkalaba. Bu dünyadakinden daha hayırlı karşılıklar orada bulacağım. Bunu diyen adam ahirete hiç inanmıyor denebilir mi? Eğer döndürülürsem bundan daha iyi, daha hayırlı karşılıklar bulacağım diyor. Bu onun ahirete belirli belirsiz bir şekilde inandığını ifade eden bir delildir. Kehf suresinin 36, 35 ve 36. ayetleri. Çok benzer bir başka ayet Fussilet suresinde var. İfadeler birbirine çok benziyor. Ve ma azunnu saate kaimeten. Bu son saatin yaşanacağını pek düşünmüyorum diyor adam. Müşrik adam. Ama veleyin ruci'tu ila rabbi, eğer Rabbime döndürülürsem, inne li indehu lel husna, onun katında buradakinden daha güzel karşılıklar benim için olacak, buna inanıyorum. Öyle diyor yani. Yok ama varsa buraya göre orada daha güzel karşılıklar bulacağım diyor. Bu da Fussilet suresinin 50. ayeti. Şimdi bunu bir yere bağlayacağım. Sakın ilgisiz şeyler söylüyorum zannetmeyin. Hazırlıyorum asıl son söyleyeceğime. Sizi hazırlamaya çalışıyorum. Mesela Câsiye suresinin 32. ayeti var. O da bununla alakalı. Buyuruyor ki Rabbimiz ve izâ kîle inne va'dallâhi hakkun. Hani bu adamlara Allah'ın vaadi gerçektir dendiği zaman ve sa'atü lâ raybe fîhâ, bu son saat var ya, onda hiç şüphe yok, haberiniz olsun dendiği zaman kultüm, muhataplara diyor ki siz şöyle dediniz. Ma nedri mes-sa'atu. Ya bu son saatte neymiş, biz bunu pek anlamıyoruz. İnne zunnu illa zannen. Nihayet bu konuda bir takım zanlarımız var. Ve ma nahnu bi müsteykinin. Henüz tam ikna edilmedik. Böyle gelgitler yaşıyoruz demeye getiriyor yani. Bir taraftan var mı yok mu böyle bir gelgitler yaşıyor. Bunların ahirete inanç noktasında bir başka grubu oluşturduğunu bu ayette bize gösteriyor. Bir ayet daha var gene bu Câsiye suresinde. Bu defa 24. ayet. Derlermiş ki vekalu, Mekkeli müşriklerin bir bölümü. Şimdi böyle Kur'an'a parçacı bakınca Kur'an'ın ne demek istediği anlaşılmaz bir konuda. Bir ayete bakarak o konuda karar verilmez. Bu doğru bir okuma biçimi değildir. Bakın, belirli belirsiz inananları var deyince sanki hepsi öyleymiş gibi zannedilmesin. Necm suresi 27. ayet ahirete inanmayanlarının bulunduğunu gösteriyor. Bu elde bir. Böyle şüpheli olanlar var. İki, Câsiye 24. ayette bunların içinde dehre tapanlar var. Zamana tapıyor. Ve kalu, derlermiş ki mahiye illa hayatüned dünya, olup biten bu dünya hayatımızdan başkası değildir. Nemutu ve nehya. Burada ölür, burada diriliriz yani. Başka bir alem yok. Olanı hep bu dünyadan ibarettir diye dehre tapan bir grup da var Mekke'de. Bu başka bir grup. Müddessir suresinde surenin 53. ayetinde bu adamların ahirete inananlarının ahiretten korkmadığını gösteren bir delildir. Müddessir 53. Kella, dikkat edin. Bu adamlar bel esasında la yehafun el ahire, ahiretten korkmuyorlar. Yani orayı kendisine göre garanti zannediyor. Sorun yok yani. Orada da işimizi görürüz demeye getiriyorlar. O da başka bir algı. Bitmedi. Kalem suresinde şöyle bir iddiaları var ve onları cevaplıyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki Kalem suresinin 34, 35 ve 36. ayetler. Hatta 37, 38, 39 öyle gidiyor. Hepsini okumayalım. İnne lil muttakine inde rabbihim cennetin naim. Muttakiler için Rablerinin katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Efene cealül müslimine kel mücrimin. Ne zannediyorsunuz? Biz Müslümanları mücrimlerle bir mi tutacağız yani? Diyorlar ki, eğer ahiret varsa, bu dünyadaki Müslümanlar orada en iyi, en kaliteli olanları, en çok bize yanaşabilenler olur. Biz orada da daha iyi nimetlerle buluşacağız diyorlar. Burası tamam, orası da tamam. Dünyadaki Müslümanlar en çok bize yaklaşabilirler. Böyle dedikleri için bu ayetler inmiş. Efe necalül müslimine kel mücrimin. Ne zannediyorsunuz? Biz Müslümanları suçlularla bir mi tutacağız? Böyle mi algınız var? Emleküm kitabun fihi tedrusun. Yoksa çalışıp durduğunuz bir kitabınız mı var sizin? İnne leküm fihi lema tehayyarun. Tercih ettiğiniz ne varsa size ikram edilecek böyle yazan bir kitabınız mı var? Neye göre konuşuyorsunuz böyle? Yani kitaba göre konuşun, kitabına uydurup durmayın demeye getiriyor Allah-u Teala. Delilsiz, saçma sapan savrulup durmayın. Kitabınız yok, deliliniz yok, aklınıza estiği gibi konuşup durmayın demeye getiriyor. Bir ayet daha var. Câsiye suresinin bu defa 21. ayeti. Em hasibellezine citerahus seyyiati en nec'alehum kellezine amenu ve amilus salihati. Sevâen mehyâhum ve memâtuhum. Sâe mâ yahkûmûn. Yani habire kötülük işleyip duran adamları, iman edip salih amel işleyenlerle hayatlarını ve ölümlerini bir tutacağız, öyle mi zannediyorlar? Ne kadar berbat bir hüküm veriyor bu adamlar. Yani hem bu dünyada küfür içerisinde kendilerince gününü gün edecekler, hem ölümleri Müslümanlarla, mümin ve salih amel sahibi olanlarla bir olacak, hem ondan sonrası. Yok öyle bir şey diyor Allah-u Teala. Mesela Mekkeli müşrikler denince akla işte inanmayan adamlar getiriliyor, onu reddetmek üzere bir ayet daha okuyayım. İbrahim suresi 3. ayet. İbrahim 3. Ellezine, bu adamlar, Mekke'nin o oligarşik dünyası, bu adamlar yestahibbunel hayâted dünya alel ahiret. Bunlar ahiret hayatına göre dünya hayatını daha çok sever ve öncelerler. Bak, ahiret var. Ahirete inanıyor. Ahirete inanıyor da dünya hayatını ahiretin önüne geçiriyor, tercih ediyor. Bu İbrahim suresi 3. ayet. Bir tane daha söyleyeyim. Bu defa Nahl suresinin 107. ayeti. Tabi bir grup ayet, aradan bir tane okuyoruz mecburen, hepsini okuyamıyorum. Zalike, bunlara işte ağır, büyük bir azap vardır diyor bu inkar edenlere. Niye? Biennehum. Çünkü bunlar istehabbul hayate dünya alel ahireti. Bunlar dünya hayatını ahirete tercih edenlerdir. Yani ahirete göre dünya hayatını önceleyenlerdir. Ve ennallâhe lâ yehdil kavmel kâfirîn. Bunlar bu haliyle kafirdir ve Allah kafir topluma hidayet etmez diye uyarıyor. Ne dersiniz? Dünyayı ahirete tercihte sadece Mekkeli müşrikler mi kınanıyor? Sadece onlar yapınca Allah bunlara kafir diyor, bunlara ağır bir azap vardır diyor da, yani bize aferin mi diyecek? Bizimki bunlarınkinden daha mı ehven yani? Nasıl bir algı aklımıza geliyor? Bizim de ahiret inancımız var. Var da gününün 24 saatinde ahirete yatırım için mi uğraşıyorsun, dünyaya yatırım için mi? Ne olacak yani? Niye üzerimize hiç alınmıyoruz bu ayetleri? Evet, bir hastalığımız daha var. Bu ayet beni ilgilendirmiyor. Al buyur. Ya kimi ilgilendiriyor bu? Şimdi benim bir kayınbiraderim var. İlk defa geldi buraya. 39 programın 39.sunda geldi. Bir tane daha var. O her İstanbul'a geldiğinde geliyor. Yani benim ailem beni yalnız bırakmıyor. Onu da ifade etmiş olayım. Şimdi bu bugün ilk defa gelenle zaman zaman konuşuruz biz. 24 saat üzerinden hayatınızın şeyini, çetelesini tutun. 24 saat yani. Son 24 saatte neyi dünya için çok yaptın, neyi ahiret için çok yaptın? Hepsini herkes bilir. Şey değil yani, öyle özel bir çetele tutmaya gerek yok. Anlarsın işi canım. Sabah kalkıyorsun 7'de, 7.30'da işine gidiyorsun. İşin eğer helalinden bir rızık temini ise eyvallah, ona bir şey demiyorum. Ama o tür gündelik meşguliyetlerinin arasında Allah'ı kaç kere hatırlıyorsun? Bu alışverişi Allah şahittir ve bunun hesabını Allah benden soracaktır diye. Mesela ahireti ve Allah'ın hakkını ne kadar önceliyorsun? Bunu herkes bilir. Evine gıda getirirken, götürürken bu helal mıdır, haram mıdır'ı kaç defa sorguluyorsun? Bunu herkes bilir. Yani ben normal gündelik hayatın içerisinde Allah'ı ne kadar hatırladığımız noktasında çok yayan kaldığımızı biliyorum. İbadet hayatımızda bile Allah'ı maalesef öncelemeyi bir türlü becermiyoruz. Yani namazında Allah'ı hatırlamayan bir tutumumuz var. Namazında ya. Abdest aldı, kıbleye döndü, işte istikbali kıble, ellerini kaldırıyor, Allahu Ekber diyor, Sübhaneke söylüyor, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hepsini okuyor ama hala gününde, gündeminde, zihninde, hayatının merkezinde Allah bilinci yok. Millet ne der korkusuyla mesela bir ibadet duyarlılığı ortaya konuyor. Bu bizde ahiret inancı var. Var da dünya hayatını öncelediğimiz örnekler ahirete göre çok fazla. Gerçekten çok fazla yani. Zannedilmesin ki sadece Mekkeli müşrikler eleştiriliyor da onlar üzerinden verilen mesaj bizi ilgilendirmiyor. Böyle bir algı doğru bir algı değil. Benzerini biz de yapıyorsak akıbet bizi de ilgilendiriyor. Aynı akıbetle biz de buluşacağız. Ayetleri güne getirmeme diye bir hastalığımız var. Ayetleri bize indirmeme diye bir hastalığımız var. Beni ilgilendirmiyor diyor adam. Şimdi bakın, ben biliyorsunuz bir tefsir yazmaya çalışıyorum. Ne kadar ne yapacağımız Allah bilir, bakalım. Uğraşıyorum. Bu sıralar birkaç gün oldu, Kasas suresine başladım. Saffat suresini bitirdim. Kasas suresine başladım. Saffat suresini bitirdim. Hazreti Yunus'u anca anladım. Ancak anladım ya. 50 senedir, 45 senedir ben bu Kur'an'la içli dışlıyım. Fakat hep kenarından geçtik yani. Sormadık soruları. Böyle teğet geçtik. Hani yazınca şimdi, yazınca bundan başkaları da istifade edecek. O zaman çok doğru şeyler yazmalıyım kaygısıyla. Yeniden oturup yazınca bu defa bu ayet bana ne demek istiyor sorusunu sorup ona göre bir mesai ortaya koyuyorum. Saffat suresini anca öğrendim. Şimdi de Kasas suresiyle meşgulüm. Kasas suresini okurken birkaç gündür böyle beynim adeta zonklayarak çalışıyorum. Böyle gece saat 2'de, 3'te, 4'te, 5'te, böyle harika zamanlardır o zamanlar. Böyle tam bilincin, zihnin berrak olduğu zamanlar. Dedim ki kendi kendime, ya bu ayetler bize ne diyor acaba? Bu Kasas suresinin 3. ayeti var dedim kendi kendime. Diyor ki Allah-u Teala, bak peygamberimize, netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavun'e bil hakkı li kavmin yu'minun. Biz Musa ve Firavun'un haberinden bir bölümünü sana aktarıyoruz. Sana aktarıyoruz. Bu sana aktarıyoruz ifadesi sanki bu kıssa Hazreti Peygamber'e lazım, başkasına lazım değil gibi algılanıyor. Halbuki ayetin sonunda diyor ki li kavmin yu'minune. İman eden bilinçli müminler için bunu anlatıyoruz. Senin üzerinden onlara anlatıyoruz. Bize anlatıyor yani demek ki. Evet, ilk muhatap Hazreti Peygamber, netlu aleyke, sana aktarıyoruz diyor ama ayetin sonunda da diyor ki li kavmin yu'minune. İman eden bir toplum oluşturmak için bunu anlatıyoruz. Yani bu ayet senin hayatına insin, bizim hayatımıza insin, bize bir şey diyor Allah-u Teala. Sonra 4. ayete baktım ki acaba ne diyor? Bu şimdi bana ne diyor? Bana ne kıssa da? Bana bir şey demiyorsa bu beni ilgilendirmiyor demektir. Ama bizi ilgilendirdiğini söylüyor. İman ediyorsanız bu sizi ilgilendiriyor demek istiyor Allah-u Teala. Siz Kur'an'dan beslenmeye bakacaksınız. Hayatınızı Kur'an inşa edecek. Buna mecbursunuz. Başka şeyleri öncelerseniz dünyayı ahirete tercih eden adam konumuna gelirsiniz. Böyle bir hakkınız, böyle bir lüksünüz yok. Diyor ki bakın, tam da bugün bütün Müslümanların öyle ya da böyle içinde bulunması lazım gelen bir duyarlılık üzerinden konuşuyor Rabbimiz. İnne firavune. Bu firavun var ya, ala fil ardı, ülkesinde baskı uyguladı. Ve ceale ehleha şiyan, ahalisini gruplara böldü. Böylece yestad'ifu taifeten minhum, her bir grubu zayıf düşürdü. Sonra yüzebbihu ebnâhum, erkek çocuklarını öldürttü. Ve yestahyi nisâhum, kızlarını sağ bıraktı, bırakıyordu. İnnehu kâne minel müfsidin, bu adam toplumu fesada uğratanlardan biriydi. Kimdi bu adam? Firavun. Ne yapmış? Ülkesinde bir baskı uygulamış, ahaliyi gruplara bölmüş, böylece
her bir grubu zayıf düşürmüş. Sonra da istediğini öldürmüş, istediğini yaşatmış. Neyi anlatıyor bu? Hazreti Musa döneminde Firavun'un İsrailoğullarına yaptığından söz ederek bir hikaye mi anlatıyor? Yoksa firavunluk yapmayın, birileri sizi bölüp parçalamasın, zayıf kalırsınız, sonra çoluk çocuğunuzu elinizden alır, öldürür, perişan eder. Şimdi bugün anlatmıyor mu bu ayet? Aynısını anlatmıyor mu? Aynen bugün böyle olmadı mı bu? Biz neden Kur'an kıssalarını hikaye masal gibi okuyoruz? Buradan hayata sonuç çıkartacaksınız. Ben işte Twitter'da paylaşıyorum. Diyorum ki bölünüp parçalanmak Firavun ahlakıdır. Firavun'un ahlakına hizmet etmektir. Hocam biraz sert olmuyor mu? Hiç sert değil. Öyle söylüyor ayet. Seni ilgilendiriyor, beni ilgilendiriyor. Ümmetin hastalığı bu. Buna prim vermemesi lazım Müslümanların. Belki 40 defa söyledim. Bir daha söyleyeyim. Benim de bir mezhebim var. Yani diyelim ki itikatta coğrafik olarak hepimiz ehli sünnetiz. Coğrafik bir tanım bu. Anadolu Müslümanlarının önemli bir bölümü ameli mezhep olarak Hanefi'dir. Bizimki de öyledir. Ama bir adam mezhepli olabileceği sınırı iyi tutturmaz da mezhepçi olursa işte bugün Orta Doğu'da yaşanan felaketler kaçınılmaz olur. Çünkü mezhepçi olduğunuz zaman öbürünü ötekileştiriyorsunuz. Ötekileştirdiğin adamın dinsiz olduğuna hükmediyorsun. Bu adam mürtettir diyorsun. Mürtedin katli vaciptir. Buyur. Sonra diyorsun ki efendim IŞİD niye böyle vuruyor? Aynı kaynaktan besleniyorsun. Aynısını yapıyorsun sen. Aynısını. Şimdi sana imkan verseler sen de yarın sabah her tarafı kan gölüne çevireceksin. Değil mi ki sen de irtidad eden öldürülüre inanıyorsun? Okuduğun kitaplarda öyle yazmıyor mu? Bu kitapta yazmıyor öyle bir şey. Ama başka kitaplarda yazıyor. Bu bölünüp parçalanma ümmeti mahvetti. Vakti zamanında peygamberimiz vefat ettikten sonra o bölünüp parçalanmalar Müslümanları tam gövdeden birkaç defa böldü. Aynısı yaşanıyor şimdi. Mezhepçi olmayacak bir adam. Kendisini mezhebi üzerinden tanımlamayacak. Allah'ın bize verdiği bir isim var. Huve semmâkümül müslimîne min kablu ve fîhâdâ. Size daha önce de Müslüman adını Allah koymuştu. Şimdi de adınız Müslümandır. Müslüman kimliği size yetsin. Diğeri bir tanımlama biçimi olmasın. Mezhebiniz üzerinden kendinizi tanımlarsanız diğerlerini ötekileştirir ve onların ölümünü caiz hatta vacip görürsünüz. Bu bir Müslüman bakışı olamaz. Bu bir Kur'an bakışı olamaz. Bunu söylüyorsun, adam diyor ki bak diyor, ehli sünnet düşmanı. Niye mi ehli sünnet düşmanı ya? Sen neyini araştırdın da ehli sünnet? Ehli sünnet ne yani? Neyini biliyorsun sen bunun? Geçmişi nereden geldi bu? Yani bunun aslında bir siyasi isim olduğunun bile farkında değilsin sen. Siyasi ve coğrafik isimler bunlar canım. Ama bölünmede rahmet ararsan işte böyle bir firavuni sonuçtan maalesef kurtulamazsın. Bölünmeyecek ve parçalanmayacaksın. Kendini mezhebin üzerinden tanımlamayacaksın. Müslümanlık kimliği senin için yeterli olacak. Kaşıdılar. Müslümanları perişan ettiler işte. Dikkat çektiğimiz hususiyet bu. Yani ayetleri hayatımıza taşıyalım. Derdimiz bu. Ayetler bize de konuşsun. Kapatmayalım algılarımızı. Sonra birkaç ayet sonra dedim ki bundan bize bir şey yok yani. Hele ki burası bizi anlatmıyor dedim kendi kendime. Neresi anlatmıyor? İşte 7. ayet Kasas suresi. Şimdi Kasas suresinin 28 ayetini yaptım. Acayip iyi biliyorum bu 28 ayeti. En taze yani. Böyle her kelimesiyle böyle saatlerce uğraşmışım. Gayet iyi biliyorum elhamdülillah. Şimdi orada bir ayet var 7. ayet. Ve evhayna ila ümmi Musa en erdi'ihi. Biz Musa'nın annesine vahyettik ki Musa'yı emzir. Bu annelerin işi. Annelerin işi ise burası kadınları ilgilendiriyor demek ki. Bizi bir erkek olarak düşününce tamam bizi ilgilendirmiyor ama eşini ilgilendiriyor. Kızını, anneni ilgilendiriyor bu. Toplumun kahirekseriyetini ilgilendiriyor. Fakat sonra bir cümle var. Hiç de tarihe gömülecek bir cümle değil. Diyor ki bakın. Feiza khifti aleyhi. Hazreti Musa'nın annesine diyor Allahu Teala. Sen bu çocukla alakalı bir korkuya kapıldığın zaman. Çünkü Firavun o zaman erkek çocuklarını öldürtüyordu. Şimdi bu çocuk yeni doğdu. Bunun erkek olduğu fark edilirse alacak bunu Firavun ve onu da öldürtecek. Belli. Korktuğun zaman felqihi fil yemmi. Bu çocuğu nehre at. Şimdi bak, düşünecek bir Müslüman. Hazreti Musa'nın annesine Allahu Teala çocuğu sandığa koy, o sandık kısmı şeyde anlatılıyor. Taha suresi 38-39'da anlatılıyor. İki yerde anlatılır bu olay. Çocuğu sandığa koy, nehre bırak. Bırakır mısın? Bırakabilir misin? Ya, sana bana gelmiyor işte bu. Güzel oluyor. Eskiden böyle bir şey anlatılıyor. Oldu mu olmadı mı kim bilir filan. Onlar tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran kadınlar işte. Böyle kadınlardan söz ediyor. Hani yiğit erkekler yerine sen bırak çocuğu nehre atmayı. Kuruşunu atmıyorsun. Kuruşu. Zırnık koklatmıyorsun. Parandan ayrılamıyorsun. Çocuğundan ayrılabilir misin? Ya Allah için. Öyle değil mi? Sabah namazına kaldırmıyorsun uşağı. Niye? Uyusun. Uyusun. Karpuz da yata yata büyüyor zaten. Uyusun tabii yani. Sonra şişiyorsun, büyüyorsun, cehenneme güzel bir malzeme olarak gidiyor yani. Şimdi bak, asıl bir şey söyleyeceğim. Bakın. Çocuğu sandığın içine koy, nehre at diyor. Ve la tekafi, sakın korkma. Başına bir iş gelir, korkma. Ve la tehzeni, çocuktan ayrıldığın için de hüzünlenme. İnna radduhu ileyki. Çocuğu biz sana gerisin geri vereceğiz. Ve ca'iluhu minel murselin. Ve onu peygamberlerden kılacağız diyor Allahu Teala. Hazreti Musa'nın annesine söylüyor bunu. Fakat bakın. Anne tabi. Kolay mı? Hani herhangi bir çocuktan hiçbir ana baba ayrılmaz. Tabii ki ayrılmaz. Çocuğundan ayrılmanın ne olduğunu ben iyi bilirim. Yani Allah size öyle bir tecrübe yaşatmasın. Bir daha önce annem var, o da iyi bilir. Gayet iyi bilir. O askerde oğlunu kaybetmişti. Allah mekanını cennet etsin. Ben de trafik kazasında oğlumu kaybettim. Dolayısıyla bir evlat acısını böyle yüreğinden iyi tanıyanlardan biriyim. Şimdi bir anne duygusuyla değil elbet. Onu ben hissedemiyorum. Ama Hazreti Musa'nın annesini iyi anlıyorum. Diyor ki bakın 11. ayet araları okumuyorum. Bizim dersimiz Kasas suresi değil. Leyle başlayacağız. Daha. Ama şimdi bak bu çok taze bilgi. Bunu ıskalayamam yani. Bak şimdi. İcabında bu dersin adını değiştirebiliriz. Kasas suresinden hayata diye. Öyle bir şey yapabiliriz. Yok illaki bir Leyl suresine geleceğim inşallah. Fakat bakın şimdi. Harika bir cümle ve hayata dair muhteşem bir sonuç sizinle paylaşacağım. Diyor ki Hazreti Musa'nın annesi Hazreti Musa'nın ablasına ve kalet li uhtihi işte kız kardeşine Musa'nın kız kardeşine yani biliyor musunuz? Aslında Allahu Teala Hazreti Musa'nın annesinin bu sözünü şöyle bize nakledebilirdi. Ve kalet li uhtihi Musa'nın kız kardeşine annesi demişti ki, ifadenin tercümesi bu. Galet, Musa'nın annesi. Galet, Ümmü Musa yani. Musa'nın annesi demişti. Li uhtihi, Musa'nın kız kardeşine, yani ablasına. Halbuki şöyle olabilirdi. Ve galet, Hazreti Musa'nın annesi kızına demişti ki diyebilirdi değil mi? Kızı yani bu. Gönderdiği kızı. kızı demiyor. Kız kardeşi diyor. Niye biliyor musunuz? Ona kardeş sevgisinin ne olduğunu, kardeşini sahiplenmesinin lazım geldiğini kardeşlik duygusu üzerinden vermek için. Benim kızım üzerinden değil, benim oğlum üzerinden değil, kardeşin üzerinden bir diyalog geliştiriyor. Kardeşlik duygularını canlı tutmak için. Kardeşine, kız kardeşine dedi ki, kussihi, aman Musa'yı takip et. Febasuret bihi an cunubin. O da şöyle uzaktan bir yerden onu gözetledi. Ve hum la yeş'urun. Etrafındakiler onu fark edemeden o Musa'yı takip etti. Bize ne? Bize ne bundan? Musa'yı ablası takip etmiş. Bize bundan çok şey var. Demek istiyor ki, ey bu vahyin muhatabı olan herkes, çocuğunuzu hayat denizine atıp da ne hali varsa görsün demeyin. Takip edin çocuğu, takip edin. Kussihi, çocuğu takip edeceksin. Nerede? Neredeyse. Neredeyse takip edeceksin. Hatta bazen febesuret bihi an cunubin ve hum la yeşurun. Etraftakiler fark edemeden sen takibi devam ettireceksin. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Oh ne hali var. O bilir ne yapacağını. Tabii canım ayıp ettin ya. Bilmez olur mu? Çok acayip bilir. Hepsi bilir bizimkilerin. Kıssayı hayatına taşı. Hayatına taşırsan bu kıssayı, çocuklarını hayat akışına terk etmemen lazım geldiğini, onları mutlaka kontrol etmek, mutlaka peşlerinden gitmek, mutlaka mesafeyi yakın tutmak durumunda olduğun bir bilinci sana öğretir. Hayat benim hayatım değil, onun hayatı, kendisi bilir diyemezsin. Böyle bir lüksün yok. Bu illa beşikteki çocuk için söz konusu değil, bununla sınırlı değil. Hazreti Nuh'un oğluna ne kadar yalvardığını biliyorsunuz değil mi? Hazreti Nuh'un oğluyla konuşmalarında zannediyorlar ki millet, Hazreti Nuh'un o konuştuğu oğlu 7-8 yaşlarındaydı. Yok, hayır, at kadaydı. Yani Hazreti Nuh'un kaç sene yaşadığını biliyorsunuz değil mi? 950, hani o 950 üzerinde söyleyeceklerimiz var ama çok yaşadı yani. Oğlu da babasından olsun olsun 20 sene küçük olsun. Yani birkaç yüz yaşındaki uşaktan söz ediyoruz. Birkaç yüz yaşında. Onunla konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Açacaksınız Hud suresi 25. ayetten 49. ayete kadarki pasajı okuyacaksınız. Bakalım babayla çocuklar arasında neler konuşuluyormuş. O konuşmalardan bize neler geliyor? Açacaksınız Meryem suresinde Hazreti İbrahim'in babasıyla konuşmalarını takip edeceksiniz. Açacaksınız Bakara suresinde Hazreti Yakub'un çocuklarıyla neler konuştuğunu takip edeceksiniz. Kur'an, hikaye masal kitabı değil ki. Ana baba ve çocuklar arasında neler konuşulması gerekiyormuş, bunları öğretir bu kitap. Ve çocuklarını peşinden takip etmen lazım geldiğini söylüyor. Kız kardeşini Musa'nın peşine taktı. Bak, kızları erkeklerin takibi diye bir genel kanı var. Bu tersine de olabilir. Erkek zıvanadan çıkmak üzereysen kız takip eder onu canım. Birbirinizi izleyin, takip edin. Bunları hayat denizine atıp da ne halin varsa gör deme arkadaş. Sen elinden geleni yaparsan sonra ne olur? Ödül olarak sana gerisin geri Allah-u Teala çocuğunu verir. Verdi mi Hazreti Musa'nın annesine? Verdi. Nasıl? Ve harramna aleyhil merada min kablu. Buyur. Daha önce biz Musa'ya süt annelerini haram kılmıştık. Bebeğe haram kılmak neyin nesi? Haram dediğin mükellef insanlara yönelik bir yasaktır. Bebeğe haram kılmak nasıl bir şey? Şimdi bu da Kur'an'da başka bir konuyu gündeme getirir. Her kelime her yerde aynı manayı vermez. Haramna sevdirmemek demektir. Süt annelerini sevdirmedi. Arkadaş sen Allah için yola çıkmana bak. Allah süt annesinin sütünü sevdirmiyor işte Musa'ya. Emdiremediler Musa'yı. Sen Allah için yola çıkmana bak. Allah seni yere baktırmaz. Sen görevini yap. Sonra ne oldu? Fekalet. Ablası dedi ki, Musa'yı sahiplenen Firavun'un ailesine. Hel edüllüküm ala ehli beytin. Size bir aile göstereyim mi? Yekfulûnehu leküm. Sizin adınıza onu üstlenir. Ve hum lehu nasihun. Üstelik komple ailenin hepsi ona karşı çok samimi davranır. Kimden bahsediyor? Kendi annesinde. Feradednâhu ilâ ummihi. Sonra Musa'yı annesine geri çevirdik. Key tekarra aynuha ve la tahzene. Gözü aydın olsun ve hüzünlenmesin. Ve li ta'leme ve şunu bilsin ki enne va'dallâhi hakkun. Allah'ın vaadi gerçekmiş. Velakinne ekserahum la ya'lemun. Ama insanların çoğu hala bunu bilmiyor. Kim bilmiyor? Biz. Biz bilmiyoruz işte. Allah'ın ne kadar vaadi var bu kitapta? Şu kadar emir var, şu kadar nehi var. Kimi itibar ediyor? Rabbimiz şöyle şöyle diyor. Mesela infakla alakalı bir şey söylüyor. Diyor ki, şeyde, Sebe suresinin 39. ayetinde diyor ki, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهْوَ يُخْلِفُهُ. Siz Allah için neyi dağıtırsanız, Allah yerine yenisini hemen gönderecektir. فَهُوَ, o fe, hemen, takibiye, anında. Bunu Allah söylüyor. İnanıyor musun Allah'ın bu sözüne? Güveniyor musun yani? Veriyor musun? Cebinde akrep varmış gibi hiç dokunmuyorsun. Oysa Allah'a inandığımız kadar Allah'a güvenmek zorundayız da. Evet inanıyoruz ama güven sıfır. Hazreti Musa'nın annesi nasıl bir güven ortaya koydu arkadaş? Hikaye geliyor bu, masal geliyor. İnanılacak gibi değil. Ama Allah'ın kitabı %100 yüreğinizi bağlayacak ve her sözünün hakikat olduğuna iman edeceksiniz. Böyle olmuş. Ya Hazreti Meryem'in yaşadıkları, nasıl kadın yiğitler yaşamış bu arzda? Ya Hazreti Meryem'in annesinin Allah'a gösterdiği teslimiyet? Hep kadınlar üzerinden gidiyor bu yiğitlikler. Bir taraftan da kalkıyor, Kur'an-ı Kerim işte kadınlarla alakalı öyledir böyledir. Yani ne alakası var? Haberin yok ki Kur'an'dan ya. Kur'an'dan haberin yok. Aklına estiği gibi savurup duruyorsun yani. Yani emin olun tek başına eğer bugün bu Kasas suresinin şu 22. ayetinden 28. ayetine kadar bir bölüm var. Yahu ne kadar bir güzel be. Yani neleri yerinden sarsıyor bir bilseniz ya. Nasıl hiç fark etmemişiz biz bunu? Nasıl bunun üzerinden, mesela nasıl yıllarca din adına konuşmuşuz da Kasas suresinin 23 ila 28. ayetlerini niye masaya yatırmamışız biz? Hazreti Musa'nın bir yolculuğundan söz ediyor ya. Bize ne Hazreti Musa'nın yolculuğunda? Çünkü ona benzer yolculuklar hepimizin hayatında var. Bize bir bilinç inşa etmek istiyor Allah-u Teala. Bilincin olsun, bilincin. وَلَمَّا وَرَدَ مَا اَمَدْيَنَا Medyen suyuna geldi. Ne güzel böyle hikaye anlatır gibi okuyor adam. Sonuç çıkartmıyor. Bize ne demek istiyorla ilgilenmiyor adam mesela. Medyen suyuna gelmiş. وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ Orada bir grup insanın hayvanlarını sulamakta olduğunu bulmuş. Bir suyun başında insanlar, çobanlar, onun çoban olduğu sonraki ayetten anlaşılıyor. Çobanlar hayvanlarını suluyorlar. Bakın cümleye bakın. Ve vecede min dunihim o hayvanlarını suvaran çobanların berisinde daha aşağısında da imre eteğini iki tane kız gördü. Hazreti Musa. Tezudani bu kızlar hayvanlarını engellemeye çalışıyorlar. Hayvanları diğer çobanların hayvanlarına karışmasın diye onları engellemeye çalışıyor. İki kız. Kale geliyor yanlarına Hazreti Musa. Diyor ki: "Ma hatbukuma? Probleminiz ne? Ne niye burada duruyorsunuz? Millet hayvanları suluyor, siz de sulasanıza yani. Hani siz buraya onlar için geldiniz. Hayvanlar bırakın hayvanlar su içsinler. Niye engelliyorsunuz?" Kızlara soruyor Hazreti Musa. Kale İşte sordu. Kaleta kızlar dediler ki la neski sulayamayız biz. Ne zamana kadar? Hatta yusdirar ri'a'u. Bu çobanlar buradan ayrılana kadar. Onlar sulayıp gidene kadar biz sulamıyoruz. Sulamayacağız. La neski, la muzari fiilin başına geldi mi gelecek zaman ifade eder. Bekleyeceğiz. Ve Ebuna zaten bizim babamız da şeyhun kebirun, çok yaşlı bir adam. Mecburen biz geldik yani diyor kızlar. Yoksa aslında bu iş erkeklerin işi. Ama baba çok yaşlıysa bunu kadınlar da yapar. İşte bunu anlatıyor yani. Aa, Musa kızlarla konuşuyor. Ya gördün mü? Hiç de takva değilmiş. Öyle, öyle diyor ya adam. Böyle de. Hiç de muttaki değilmiş. Öyle de olur mu? Bunu benim bir şey, çok meşhur bir anlatımım var. Neyse şimdi burada oraya girmeyeyim. Hiç de muttaki değilmiş yani. Konuşuyor kızlarla. Ne diyorlar biliyor musunuz? Musa o zaman peygamber değildi. Ah çıkış. Musa peygamber değildi, o zaman konuşuyor. İyi ama o kızlar peygamber kızı. Onlar Hazreti Şuayb'ın kızları. Ne yani kaçıyorsun gerçekten ya? Nedir derdin ne yani? Feseka lehuma. Hazreti Musa o kızlar adına hayvanları suluyor. Sümme tevella ila zilli. Sonra böyle bir gölgeliğe çekiliyor. Fekale dua ediyor. Diyor ki Rabbi, ey Rabbim, inni lima enzelte ileyye min hayrin fakirun. Ya Rabbi, şimdi bana indirebileceğin, gönderebileceğin her hayra muhtaç. Çünkü Hazreti Musa Mısır'ı terk etti, kaçtı. O bir yolculuk. Kaçtı. Ne yaptı? İki kişi kavga ediyordu. Kendi tarafından olan yardım istedi. O da adamı böyle itekledi. Onun da düşüp öleceği tuttu ya. Böyle itekledi. Bu şimdi itekledi, fevekeze, vekeze parmaklarıyla iteklemek demek. Bizimki ne yazıyor biliyor musun? Yumruk attı. Ya yumruk attı. Adamı parçaladı kafasını gözünü yani. Öyle yumruk değil. Bir yumruk atmaz. Hani kavga ediyorlardı, şöyle itekledi. Hatta böyle üç parmağıyla iteklemek. Vekeze o yani. İtekledi, adamın ayağı takıldı, düştü. Kafası vurdu yere, öldü vatandaş. Ondan sonra başka diyaloglar var şimdi. Yok, 14. ayetten 21. ayete kadar da orayı anlatıyor. O da başka bir şey yani. Harika bir sure bu Kasas suresi ya. Herkesin hayatından bir sürü kesitler var burada. Hangi birini anlatayım? Ama neyse oradan kaçıyor. Bak size bir şey daha söyleyeyim. Bu derslerde sıra Yasin'e ne zaman gelir bilmem. Yani kolayına Yasin'i bulacağımızı pek düşünmüyorum ben. O Yasin'de de bir de burada iki yerde geçen bir ifade var. Hani tarihe not düşelim. İki yerde. Yasin 20'de ve Kasas 20'de. İkisi de surelerin 20. ayetinde geçen Aksal Medine diye bir ifade var. Ve ca'e, yani Yasin'de şöyle geçiyor. Ve ca'e min aksal medineti raculun yes'a. Orada öyle geçiyor. Burada da ve ca'e raculun min aksal medineti yes'a. Racul kelimesi yer değiştirmiş iki yerde. Bunu tercüme ederken nasıl diyorlar biliyor musunuz? Şehrin ta öte ucundan biri koşarak geldi. Öyle anlatıyorlar. Peki hadi diyelim geldi. Şehrin ta öte ucundan geldi. Ne dedi? Buradaki olayı söylüyorum. Yasin'dekini değil buradakini. Ne dedi? Kale dedi ki adam, o şehrin ta öte ucundan geldi. Dedi ki ya Musa, ey Musa, innel mele'e yöneticiler ye'temirune bike, seninle ilgili gizli özel bir toplantı yapıyorlar. Seninle ilgili yöneticiler gizli bir toplantı yapıyorlar. Liyektülüke, seni öldürme kararı alıyorlar. Fakruc, çabuk çık buradan. İnni leke minen nasihin. Bak ben sana öğüt veriyor, samimi davranıyorum. Şehrin öte ucuna, siz şimdi Ankara'da ne toplantısı yapıldığını bilir misiniz? Özel, yani basından duyarsan duyarsın. İçeriğini gene bilmezsin. İlan ederlerse eyvallah. Yoksa bilme imkanı yok. Kim bilir? O toplantıya kim katıldıysa o bilir. Bu şehrin öte ucundan gelen adam nereden biliyor yöneticilerin gizli toplantı yaptığını ve toplantının kararının kiminle alakalı olduğunu nereden biliyor? Şehrin öte ucu değil ki bu. Şehrin en ileri gelenlerinden biri. İşte o yöneticilerden biri o adam. Toplantıda bulunanlardan biri. Çıkıyor mümin bir adam. Firavun'un yakınlarından, adının Sem'un veya Şem'un olduğu ifade edilen Firavun'un amcasının oğlu olduğu da ifade ediliyor. Kimliği çok önemli değil. Bu adam şehrin öte ucundan koşup gelmiyor. Toplantından koşarak Musa'nın yanına gidiyor. Musa'nın yanına geliyor yani. Bizimki daha Mezire'den gönderiyor onu. Oradan geldi. Hayır, oradan gelmedi. Toplantıdan Musa'nın yanına geldi. Koşarak. Biliyor musunuz? Ca'e gelmek. Bir de yes'a koşmak. İkisi yan yana. Hem Yasin'de hem burada. Bu nedir biliyor musunuz? Bazen problemleriniz olur. Yürümeniz gerekir. Bazen problemin yanına gitmeniz gerekir. Bazen koşmanız gerekir. Bazen siz problemin size gelmesine fırsat vermeden, problem çıkmadan çözmeye gayret edersiniz. Fedakarlık için bazen yürümek, bazen koşmak gerekir. Bu adam koştu, Hazreti Musa'yı uyardı. O da apar topar, fekaraca minha haifen yeterakkab, korkarak ve sağı solu gözetleyerek oradan çıktı gitti. Hazreti Musa gitti. İşte giderken Medyen suyunda o kızlarla karşılaştı. Onlarla işte hayvanlarını suladı. Kızların biri fecaethu ihdahuma. Kızların biri tekrar yanına geldi. Musa'nın yanına geldi. Temşi yürüyerek ama alestihyain. Hayalı bir şekilde. Utana sıkıla ama geldi. Geliyor. Peygamber kızını Musa'nın yanına göndermiş. Utana sıkıla. Böyle ilan ederek, patır kütür ortalığı yıkarak değil. Utana sıkıla, hayasıyla, hayasıyla davranmak diye bir öğreti burada söz konusu. Kâlet dedi ki bu kız. İnne ebi babam yed'uke seni çağırıyor. Liyeciziyeke ecra ma sekaytelena. Bizim için hayvanları suramanın ödülünü, ecrini, parasını yani sana versin diye seni çağırıyor. Felemma ca'ahu. Musa kızın babasının yanına gelince ve kassa aleyhil kasasa. Başından geçen olayları anlatıyor adama. Kızın babasına. Yani Hazreti Şuayb'a. O da diyor ki kale la tehaf, korkma. Necevte minel kavmiz zalimin. O zalim kavimden artık kurtuldun. Burası onun ülkesi değil. Sana kimse bir şey yapamaz. Kurtuldun diyor Hazreti Musa'ya. Kızların biri anlaşılıyor ki abayı yaktı Musa'ya. Öyle geçmiyor burada ama anlaşılıyor az buçuk. Yani lafın tamamı aptala söylenir. Yani bir kısmını yarıdan anlıyorsun satırın arasından. Kâlet diyor ki ihdâhuma, kızların biri. O muhtemelen yanına giden. Herhalde değil mi? Öbürünün gidecek hali yok. Bu tutuştu, öyle anlaşılıyor. İhdâhuma, biri, o kızların biri diyor ki ya ebeti, babacığım istecirhu, bunu yanında ücretli tut. İnne hayra men istecerte, senin ücretli tuttuklarının en hayırlısı muhtemelen el kaviyyu, bu güçlü adamdır. El eminu, bu güvenilir adam. Bu çok güçlü. Bu çok efendim şey, güvenilir bir adam. Ne? Bunu tut. Babasına diyor yani. Kız. Bu kimin kızı? Hazreti Şuayb'ın kızı. Karşıdaki kim? Hazreti Musa. Adam diyor ki ben öyle demiştim bir ara. Benim iki tane kızım var. Bunlara layık damat olsun. Ben kızımı kendim teklif edeceğim. Niye? Aha burada öyle diyor bak. 27. ayet. Kale. Diyor ki kızın babası. Kızın babası diyor ki inni ben üridü, istiyorum en ünkihake, seni nikahlamak istiyorum. İhdebne teyye hateyni, bu iki kızımdan birini sana vereceğim. Birini dedi o gideni yani. Sana bunu nikahlayacağım. Ala ente cüreni semaniye hicet. 8 yıl yanımda çalışman karşılığında. Bu da öyle yok da başlık değil, ben de öyle düşünüyordum ya. Ne başlığı? Başlık değil. Mehir bu. Mehir. O dönemin şeriatında böyle bir mehir var. Erkeğin vermesi lazım gelen bir mehir. Mehrin geçmişi bu yani. Aslında biliyor musunuz? Şimdi ben dini nikahlar kıyarken, bir mehir belirlerken burayı esas alırım. Yani bir adamın yıllık maaşı kaç liradır? Yani diyelim asgari ücretten düşünün. 12-13 milyar, 15 milyar. Bunu 8 ile çarparsın. Mesela ben 100 tam altın üzerinden bir mehir belirlerim. Mantığım budur yani. Buradan hareketle. Çok fazla değil. Bu doğrusu bu yani. Bizde kimse bunu sormuyor zaten. Adam mehri müeccel nedir? Mehri muaccel nedir filan. Aman. Hiç kimsenin o tarafta bezi yok yani. Ben bu ayeti hayatıma taşırım yani. Buradan ne çıkartabilirim diye. Ben buradan bir şey çıkartıyorum. Diyorum ki evlenme teklifi kız tarafından gitmelidir. Bunun Kur'ancası ve Müslümancası budur. Aha, Hazreti Şuayb kendi kızını Hazreti Musa'ya kendisi teklif etti. Evlenme teklifi Musa'dan gelmedi. Bekliyorsun adamı, gelsin. Ya ne, sen git. Adam yaramazın tekiyse niye ona fırsat veriyorsun? Hiç semtine uğratma. Kızını daha düzgün bir yere sen ver. Kız senin. Örnek mi arıyorsun? Al. Kasas suresi 27. ayet işte. Kur'an'dan referans bu. Peki sünnetten referans? Bir sürü. Hazreti Peygamber Hazreti Hatice ile evlenirken evlilik teklifi kimden geldi? Hazreti Hatice'den geldi. Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa ile Hazreti Zeynep ile, bu Zeynep binti Cahş olayı var. Ahzab suresinde anlatılır. 35-36 ta 40. ayete kadar. Ahzab suresinde o evlilik anlatılır. Teklif kimden geldi biliyor musunuz? Hazreti Zeynep'ten geldi. Peygamberimizin eşleriyle ilgili evliliklerinde teklifler hep kızlardan gelmiştir peygamberimize. Kendi kızlarını evlendirirken Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Ali'ye o teklif etti. Hazreti Osman'a iki kızını, önce bir kızını verdi. O vefat ettikten sonra ikinci kızını verdi. İşte Hazreti Osman'a Zinnureyn derler. İki nurun sahibi bu olay. Teklif kız tarafından geliyor yani. Şimdi biz ne? Hele şimdi bizim Trabzon'da. Bizim oralarda, Rize'de yani. Kızı teklif edeceksin ha? Adamı köyden kovarlar ya. Ne derdin ne senin? Kur'an'dan delil bu. Sünnetten delil bir sürü. Senin hayatında bu ayetler bu konuda iş görmeyecekse ne zaman iş görecek peki? Ne zaman bu ayetler gelecek sana? Gelmiyor işte. Kıssayı okuyorsun, beni ilgilendirmiyor diyorsun. Musa ile alakalıdır, ben bundan bakmam diyorsun. Bu Kur'an okuma doğru bir okuma değil ki ya. Daha işte mesela bunu hafız okurken böyle bağırıyor. Ne bağırıyorsun ya? Burada bağırılacak bir şey yok. Bu hiç bağırılacak bir mesele değil gözünü seveyim. Bir de bunu dinleyen ağlıyor. Ne ağlıyorsun? Ne ağlıyorsun yani? Yapmadığın bir şey bu. İlla ağlayacaksan haline ağla yani. Adamın sesine ağlıyor. O da nerede bağıracağını bilmiyor yani. Yani düşün. Velemmâ varade mâ medyeneyi okurken ne? Burada bağırılacak bir şey yok yani. Adam Medyen suyunun başına geldi işte. Ne ağlıyorsun yani? Bak, Kur'ansız bir hayat gidiyor. Metin üzerinden mana ıskalandı. Bu manayla buluşmuyor insanlar. Biz de buluşmuyoruz işte. Kızın oğlunu sandığın içine koydu, nehre attı. Sen de atıyorsun. Verdin oğlunu veya kızını, gönderdin bir şehre gitti. Ne oluyor bu? Ne yapıyor bu oralarda? İlgilenmiyorsun. İlgilenmiyoruz. Oldu mu bu yani? Bu Musa Aleyhisselam'ın kıssasının bu taraflarını niye anlatıyor bu kitap? Bakın ben hayatımda menkıbe anlatmaktan nefret eden bir adam. Hiç menkıbe falan anlatmam ben. Niye anlatayım? Bunlar kitapta var. Buradan anlatırım. Niye elin alemin yalanlarını anlatayım? Bunu oku, bunu. Bunu oku, hayatın parametrelerini öğren. Hayatına Kur'an yön versin arkadaş. Bu kitap ancak böyle canlı hayata yansıtılabilir. Başka türlü yok. Bunları okuyoruz işte. Amacımız Kur'anlaşmış bir hayatı yaşamaya gayret etmektir. Ama yani bütün mesele bunun üzerinden yürüyor. İşte evlenme teklifi kızdan gitmelidir diyorum. Bunu beğenmiyor adam. Hatta diyor ki Hazreti Peygamber gibi bir damat adayı bul ben de vereyim. He tabii. Senin kızı sanki Hazreti Fatıma. Yani sanki senin kız Hazreti Şuayb'ın kızı yani. Evet, kızdan haberin yok. Dört dörtlük adam arıyorsun yani. Dört dörtlük yok. Seninki dört bir bile değil yani. Dolayısıyla ne dört dördüğün üzerinden yürüyorsun filan. Ama bunun Kur'ancası bu arkadaş. Arayacaksın yani. İyi birini gördün mü al. Ben kızımı sana vermek istiyorum diye yani. Denebilir. Ben diyeceğim. Dinlerlerse ben. İki kızım var. Bilmiyorum dinleyecekler mi ben ama inşallah dinlerler yani. Bu kadar konuşuyoruz. Hala dinlemeyeceksin zaten yani. Yani beni dinlemeyecek. Bu kadar milyonlara bunu ilan ediyorum da hala dinlemeyecekse zaten yazık bana dinletememişim kendimi diye yani. Hekimiz de siz de. Yengeyi de ben öyle aldım biliyor musun sen? Benim yengeyle evliliğim böyle tam bir roman. Tamam. Umre'ye gittim. Anlatayım onu size. Öyle, bu ders öyle gitti artık ya. Umre'ye gittim. 5 dakikada özetleyeyim. Umre'ye gittim ama diyecekler ki bak bu da hurafeci, bidatçı diyecekler ama yani ne de o zaten ne olsa diyorlar. Yani onların ağzı torba değil ki büzesin. Yani o astırıp hiç olmazsa dediğim üzerinden konuşsun da iftira atmasınlar yani. Gittik Umre'ye. Umre'ye gittim. Herkes tavaf ediyor. Ağlıyor filan. 1988 yılında fakültede asistan olmuşum. 1987'de ilahiyatı birinci bitirmişim. Böyle bir havalıyım. Hiç kimseyi beğenmiyorum. Hiç kimsenin hiçbir şeyiyle ilgilenmiyorum. Sanki yeryüzünün tek adamı benim. Hiç kimseye itibar etmiyorum. Rahmetli babama gelip diyorlar bizim kızı senin oğluna verelim filan diye. Yok yok ben hiç. Mektup yazanlar var filan. Hiç kimseyi beğenmiyorum. Ne? Ne istediğim de belli değil. Yani neyi istiyoruz o da belli değil. Dedim ki ya bu gidişle evlenemeyiz mi? Umre'ye gittim. Millet tavaf ediyor ağlıyor. Ben de diyorum ya Rabbi kiminle evleneceğim? O millet tavafta ben şeyi düşünüyorum. Kiminle evleneceğim diye. Orada bakıyorum acaba. Lan nerede burada ne göreceksin orada yani? 24 yaşındayım o zaman. 24-25 yaşlarında. Bir gün sabah namazın camisi Mescid-i Haram'a gittim. Böyle ıslahçısı alarak gittim sabah namazını kıldım. İşte odadaki arkadaşıma dedim. Sen odaya gelme benim işim var dedi şeyden sonra. Sen tavaf etmeye devam et. Ben geldim odaya dedim, hem tavaf ediyorum hem de dedim, ya Rabbi, istihara yapacağım şimdi sabah namazından sonra. Bak, kimi göstersem vallahi alacağım dedim. Çünkü bu kafayla, ben bu kafayla bu işi yapamayacağım dedim. Ya yok, beğenmiyorum hiç kimseyi yani. Ya artık son kullanma tarihim doluyor. 25-26 yaşlarına gittim, gidiyor işte, bundan sonra daha zor. Ya yatarım, gelirim otele, o istiharenin bir şey. Ama siz olun istihare değil de akıllara gidin diyorsa yatağa mahkum olursunuz. 7 gün, 17 gün yat dur yani. Ayaktayken hareket etme daha akıllıca ama ben o zaman öyle yaptım. Rüyamda bu imkanımı gördüm. Hem de nasıl ya diyor bana ki adam rüyamda. Şimdi ben kaybederim adını söyleyeyim. Ünvanı. Herhalde onun Ahmet Bey var ya diyor. Evet. Onun kızı var Fatma. Onunla evlenelim. Allah Allah. Ya bu Ahmet Bey'in kızı. Yani benden şu kadar küçük. Aklın ucundan geçme. Çok küçük ya. Yani. Görüyorum rüyamda. Sokaktan yukarı çıkıyor. Kafasının şurası açık. Rüyamda. Ben de diyorum ki yanımdakine. Ya bunun kafası açık. Ben böyle başka açık kız almam. Bunun ne bu? Ama alacaksın bunu diyor. Ya yok almam diyorum. Açık bu. Ben bu açığı almam. Mümkün değil. Rüyamda gidiyorum yanına diyorum ki Fatma sen Ahmet Dayı'nın kızı mısın? Evet diyor. Ben seninle evlenecekmişim. Olabilir diyor. Ama başına çık dedim ben böyle almam. Kapatın onu canım diyor. yani yeter ki olsun işte geri adım at diyor beyim yani. Rüyadan uyandım ben neydi bu rüya? Şimdi dedin ki rüyaya yatmadan önce diyorsun ki ya Rabbi kimi göstersin? Ya Çin'den birini gösterse ne yapacak? Yani bu nasıl bir şey? Ama tam bir tesli be. Canıma tak dedi artık yani. Bu olsun da ne olursa olsun. Geldim rahmetlik babama umreden sordum. Baba sen beni evlendirecek misin? Evet dedi. Tamam dedim abi Ahmet Bey'in kızını istedim. Ne dedi? Enerji yok. Böyle öyle Kabe'de inşallah kabul etmez dedi. Ama ederse yapacak bir şey yok dedi. Onu gördüm. Dedi. Bir girişimde bulunalım. Olmazsa olmasın zararı yok. Hoş aşık olacak, hakkımızı kaybedecek durumumuz yok. Zaten tanımıyorum bu kızı. O da Ahmet Dayı dedi, o da hiç şey demedi. Lan bir görelim şu kızı dedi. Gittik bir defa gördük, ona da
Yani ben diyorum ki bak ben böyle zor bir adamım, böyle sıkıntılarım var, bu önemli değil. Olur ki bununla hallolur. Hallolur, onunla evlendim elhamdülillah. Şimdi 100 kere imkanım olsa gene bu eşimle evlenirdim. Allah'a hamdolsun. Öyle evlendim, Allah'a teslim oldum. Şimdi bunu beriye baktığınız tarafta ne yapacaksınız? Hayatınıza bir yön vereceksiniz. Değerleriniz olacak yani. Değer tarafından bakacaksınız. O rüyada gördüğüme eğer böyle yaramaz biri olsaydı itibar etmezdim. Ama baktım ki ahlakı tamam, düzgün insanlar, ne olacakmış? Başka şeyler arıyordum baktığı zaman. Bunların bir anlamı yokmuş. Efendim öyle gitti, elhamdülillah doğru gitti yani. Ben işte şimdi daha yeni yeni ayetlere bakıyorum. Bu ayetler beni nasıl ilgilendiriyor? Acaba biz bu ayetlerden kendi hayatımıza neyi transfer edebiliriz? Oradan bakınca ayetlere emin olun canlanıp konuşuyorlar adam. Canlı canlı sonuç veriyor size. Anlarsanız böyledir ama anlamazsan bir şey yok zaten. Anlamazsan nikah ayetini ağlayarak okursun. Düğüne gidersin, cenaze ayetini okursun. Cenazeye gidersin, nikah ayetini okursun. Nasıl olsa anlamıyorsun. Sorun değil yani. Biz anlayalım ayetleri. Onun üzerinden Kasas suresi çok ciddi mesajlar içeren harikulade bir suredir. Böyle size bir kardeş nasihati olsun. Gidin bugün Kasas suresini mümkünce bir tefsirden takip edin. Yani. Bakın neler söylüyor. Nasıl şeyleri var, mesajları var. Beni emin olun birkaç gündür diri tutuyor bu sure. Kasas suresi. Siz de dirilsin. Size de istikamet lütfetsin inşallah. Dua ve niyazım budur diye ifade etmiş olayım. Bütün bunları şunun için anlattım. Kur'an hayata yansıtılsın diye okunursa doğru okunmuş olur. Maksadım bu benim. Ayetlerin okunmasının hikmeti yaşanmasıdır. Yaşanması ibadettir bu kitabın. Biz yaşanması ibadet olan kitabın okunmasını ibadete indirdik. Şimdi okunması ibadettir, peki yaşanması? Yaşamıyor. Yaşamıyor, niye? Anlamıyor ki. Anlamayınca bir şey yok işte, böyle gidiyor. Ümmetin hali perperişan. Böyle değil mi? O geçen Suriyeli çocuğun bir sözünü paylaştılar Facebook'ta. Vallahi yüreğim kanadı. Yüreğim kanadı ya. Öleyim. Öleyim, cennete gideyim. Belki orada yemek yerim. Bir çocuğun feryadının konusuna bak. Bu Müslümanlar infak ayetlerini doğru anlamadığı sürece o çocuğun o feryadı bizim cennete gitmemizi sağlayacak mı? Ne zannediyorsunuz ya? 200'den fazla ayet infaktan söz eder bu kitapta. Bu kitabın o ayetlerini hayatımıza nasıl yansıtabiliriz sorusunu sormak yerine efendim Kur'an-ı Kerim'de çok eşlilik var mı? Tabii aybet ara. Var tabii. Sürüce kaç tane istiyorsan alıyorsun. Neden bu ümmetin derdiyle dertlenmiyorsun arkadaş? Neden bir garibin elinden tutmak, bir yüreği yanmış insanın yüreğine su olmak diye bir amacın, bir emelin, bir hedefin, bir ufkun yok? Neden bu kitap senin hayatına bir yön çizmez arkadaş? Çizmiyor. Neden? Anlamıyoruz kitabı. Kitap benim rehberim olsun ve önümde olsun kısmında değiliz maalesef. Biz bu Envar-ı Kur'an derslerini bir ayeti olsun hayatımıza taşıma gayretiyle yaptık. Başka. Bir ayet olsun hayatımıza yansıtın. Hayata yansıtılmamış ayet sana inmemiş demektir kardeşim. Hayatına yansıtmadıysan o ayet sana inmedi. Ümmet hangi davranışın hangi ayetle ilişkili olduğunu bilmiyor ki. Bilmiyor. Dilerim Rabbim şu kitabıyla doğru dürüst konuşabilmekte sizi de bizi de muvaffak kılsın inşallah. Hayatını, peygamberlerin hayatını örnek alacak bir duyarlılığa dönüştürenlerden eylesin. Vahyini hayatının üstünü yapan ve hayatının merkezine taşıyan erdemli kulları arasına hepimizi ilhak eylesin. Evet. Şimdi uzun bir girizgahtan sonra sonunda sureye başlamış olayım. Birkaç bir şey söyleyeyim, ondan sonra da zaten toparlayacağım. Leyl suresi. bir geceden söz eder. Velleyli izâ yağşâ. Ortalığı kapladığı zaman geceye yemin olur. Vennehâri izâ tecellâ. Ağardığı vakit gündüze yemin olsun. Ve mâ halakaz zekere vel ümsa. Erkeği ve dişiyi yaratan o kudrete yemin olsun. Ben yemin ifadeleri Kur'an'da neyi karşılar üzerinden zaman zaman konuşmalar yaptım. Yani Duha suresini isterken anlatmışımdır. Müddessir suresinin 32. ayetini isterken mutlaka anlatmışımdır. Kur'an'da yemin ifadeleri var. Kur'an'da bu yemin ifadeleri neyi karşılar? Kur'an'da yemin edilen varlık her ne ise, yemin edilen varlık mahşerde şahidiniz olacaktır, bilincini vermek isteyeniz. Yani geceye yemin olsun demek, gece şahidiniz olacak demek. Gündüze yemin olsun demek, gündüz şahidiniz olacak demek. وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْاُنْسَى Erkeği ve dişiyi yaratan kudrete yemin olsun. Yani o kudret Allah'tır. Allah şahidiniz olacak haberiniz. Yoksa yemin ifadeleri rutin yemin cümlelerinden ibaret değil. Bunlar yemin edilen varlığın insanların şahidi olacakları bilgisini vermek için bu yemin ifadeleri Kur'an'da pek çok surede, pek çok ayette zikredilir. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى Ortalığı kapladığı zaman geceye yemin olsun. Bunun başka versiyonları da var. İşte Şems suresinde وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا diye geçer. Bir de şeyde geçer bu. Araf suresi 54. ayette bir defa يُوْسِ اللَّيْلَ النَّهَارَ Gecenin gündüzü kaplaması diye geçer. Biz bu ayetleri gecenin ortalığı kaplaması diye algıladık. Hep böyle yorumladık. Bunun üzerinden yürüdük. Fakat Allah razı olsun. Şimdi burada ille de teşekkür etmem gereken bir hocamız var. Ondan bunu dinleyince ayetin daha doğru, daha farklı bir mesaj verdiğini kavramış oldum. Bayındır Hoca, bu kutuplarda biliyorsunuz namaz vakitleriyle alakalı en hatta tek ciddi iş yapan adam. Yani ben onun o gayretini gerçekten çok takdir ederim. Herkes sıcak yatağında yatarken o bilmem kaç eksi derecelerde oralarda acaba buradaki insanlar Allah'a ibadet edeceklerse bunların vakitleri nedirin kaygısıyla hareket eden bir yiğit. O orayla alakalı bir şey anlar. Hatta görüntülerini bizim evde böyle beraber seyrettik. Onun o anlatımından sonra bu ayetlerin vermek istediği mesajın orayla da ilgili olduğunu anlamış oldum. O görüntülerde baktık ki bazen güneş var ama karanlık ortalık. Yani güneş var ama aynı ay gibi. Şey değil, aydınlatmıyor ortalık. Yani gece güneşi kaplıyor yani. Gece günün ışığını kaplıyor. Gecenin kaplaması, yuhsil leylen nehare, gecenin gündüzü kaplaması böyle bir şey. Güneş var ama ışık yok. Bazen böyle, bazen tersi. Güneş yok, ortalık ışık. Güneş batmış yani, görünmüyor. Hava açık, ortada güneş yok. Fakat aydınlık. O kutup bölgelerine ait bir tabiat olayı. Cenab-ı Hakk'ın bir kudreti. Bu şu demek aslında. Yani sizin gördüğünüz, görebildiğiniz, fark edebildiğiniz şey olanın tamamı değil. Siz bir kısmını görüyorsunuz. Olayın tamamını gören Allah-u Teala'dır. Tamamına hükmeden Allah-u Teala. Yani gecenin ortalığı kaplaması sadece akşamdan sonraki karanlığı ifade etmez. Bazen ortada güneş olmasına rağmen ortalık yine karanlık olabilir. Bu ayet hem bildiğimiz manada gecenin ortalığı kaplamasını hem de kutuplara yakın bölgelerdeki o tabiat olayını bize hatırlatır. O itibarla bu kitabın her güne ve her yere sözü var. ne gerek var kutuplarda çalışma yapmaya demektense bu çalışmayı yapanları takdir etmek gerekir. Varsa imkan varsa desteklemek gerekir. Biz kitap, ayet kavramlarını daralttık. Bize göre kitaptan maksat Kur'an, ayetten maksat da bu kitabın ayetleri. Oysa Kur'an'a göre böyle değildir, biliyor musunuz? Kur'an'a göre kainat bir kitaptır. Kainattaki her bir yaratık bir ayettir. Kur'an'a göre ayeti olan bütünün kitap adını alır. Kainat bir kitaptır. Güneş bir ayetidir, ay bir ayetidir. Gece bir ayettir, gündüz bir ayettir. Yasin de öyle diyor ya. Ve ayetün lehumul ardul meytetü. Ölü toprak bir ayet. Ve ayetün lehumul leylü. Gece onlar için bir ayet. Ve şemsü güneş bir ayet. Vel kamer ay bir ayet. Bunlar Müslüman Allah'ın her bir ayetiyle ilgilenmek durumunda olan adam. Kitap bir tane değil, üç tanedir. Allah'ın üç tane kitabı var. Bir vahyettiği kitap, iki kainat kitabı, üç insan kitabı. Çünkü vahyettiğinin de ayetleri var, kainat kitabının ayetleri var ve insanın da ayetleri var. İnsanda ayet var. Fussilet suresi 53. ayet. Sen ürihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Biz onlara hem ufuklardaki, dış dünyadaki ayetlerimizi göstereceğiz. Hem de kendi canlarındaki ayetlerimizi göstereceğiz ki hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Bu kitabın gerçek kitap olduğu onlar için meydana o zaman çıkacak. O ayetlerle de ilgilenmek gerekir. Bizim canımızda, bedenimizde, gözümüz, kulağımız, burnumuz, ağzımız, dilimiz, kalbimiz hepsi birer ayet mesabesindedir. Dolayısıyla insan psikolojisiyle ilgilenmek, tıp bilimleriyle ilgilenmek, Allah'ın bir kitabıyla ilgilenmek demek. Her tarafla ilgilenmek. Mahluk olan her şey bizim ilgi alanımızda olmak durumundadır. Burada gece üzerinden bir mesaj veriliyor. Sonra gündüz üzerinden bir mesaj veriliyor. Gündüz ortaya çıktığı zaman, ağardığı zaman gündüze yemin olsun. Bir tarafta gece, bir taraftan gündüz. Aslında bu bütün zamana yemin ifade eder. Bütün geceler ve bütün gündüzler yemine konuysa bütün zamanlara yemin ediliyor demektir. Bu Asr suresinin birinci ayetinin açılımı durumundadır bu ifade. Vel asri, asra yemin olsun demek. Bir insan ömrüne akıp giden zamana yemin olsun demek. Maksat akıp giden bu zaman şahidiniz olacak, haberiniz olsun. Sadece gündüz yaptığınız şeyler kayıt altına alınmıyor. Gece yaptıklarınız da kayıt altına alınıyor. Yani hiç kimse gecenin karanlığında yaptığı yanlışlıkların yanına kar kalacağını zannetmesin. Gece şahidiniz olacak. Tıpkı gündüz şahidiniz olacağı gibi. Sonra وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْاُنْسَ erkeği de dişiyi de yaratan o kudrete, o güce yemin olsun. Bakın şimdi size teknik bir şey söyleyeyim. Teknik. Kitap Arapça. Kitap Arapça olduğu için bu kitabın metninde kullanılan kelimeleri, kavramları ve edatları kullanım tekniklerine uygun olarak anlamak durumundayız. Doğru anlayacağız yani. Şimdi burada ma halaka zekere vel unsa diyor. Ma diye bir edat kullanıyor. Arapçada bu edatlar birden çok. Ve bu edatların ne için kullanılacağının kuralı var. Ma edatı esasında cansız varlıklar için kullanılır. Ma. Genel anlamı budur. Fakat eğer çok özel bir gönderme yoksa bu men edatı yerine de zaman zaman kullanılabilir. Men erkek şey, canlılar ve ruhu olan varlıklar için kullanılır. Men edatı, ma edatı daha geniş. Onları da içine alan bir kullanım alanına sahiptir. Buradaki ma edatı Allah için kullanılır. Aslında kural burada men edatının kullanılmasını gerektiriyor. Çünkü Cenab-ı Hak için men edatı uygun. Ma edatı pek uygun değil ama kullanılmış. Biz bunun başka örneklerini biliyoruz. Mesela Nisa suresinin 3. ayetinde var, 22. ayetinde var. Şems suresinin işte 5. ayetinde var, 6. ayetinde var, burada da var. Ma canlı cansız her şey için genelde de kullanılabilen bir mana verir. Burada doğrudan erkeği ve dişiyi yaratana diye Allah'a gönderme yapmayıp erkeği ve dişiyi yaratan güce yemin olsun tercümesi daha bir doğrudur. Erkeği ve dişiyi yaratan kudrete, Allah'ın zatına ait bir ma edatını bu anlamda değil de onun kudretine dair, onun kudreti olunca ma edatı artık kullanılabilir. O kudrete gönderme yapar. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala için kullanılan zamirler vardır. Bunu çokları sorarlar. Niye değişkenlik arz eder diye. İşte burada olduğu gibi bazen edat olarak ma kullanılır. Genelde men edatı kullanılır. Ama zamir olarak yeri gelir kuvveder Allah-u Teala kendisi. O. Yeri gelir ene der ben. Yeri gelir nahnu der biz. Üç kullanım vardır zamir olarak. Neden üç tane kullanım vardır? Bunun cevabını biliyoruz. Allah-u Teala kendisi için o derken daima huve veya hu zamirini kullanır. Huve ve hu zamirleri Arapçada erkekler için kullanır. Dişiler için, kadınlar için hiye veya ha zamiri geçer. Peki Allah-u Teala erkek mi ki onunla alakalı hep huve veya hu zamiri kullanılıyor? Hayır. Arapçada bir kural daha var. Şimdi bunun Rabbimiz için neden huve zamirinin kullanıldığının doğrudan cevabını söylüyor. Arapçada bir kural daha var. Arapçada diğer dillerde bu kadar bir şeylik, detay yok pek. Ama Arapçada kelimelerin de dişisi ve erkeği var. Kelimeler ya müzekkerdir ya müennestir. Kelimelerin yani bir dişiyi temsil etmesi şart değil. Bir erkeği temsil etmesi şart değil. Kelimenin kendi dizaynı, kendi yapısı itibariyle erkek olanı var, dişi olanı var. Rabbimizin hem Allah sıfat şey ismi hem de sıfatları kelime olarak müzekker kelime. Kelime olarak müzekker olduğu için ona ait zamirler huve gelir. Allah erkek olduğu için değil. Bu detayı din adına, Kur'an adına konuşanların böyle ifadelendirmesi, dillendirmesi gerekir. Kelime müzekker olduğu için zamir müzekker gelir. O kelimenin sahibi olan muhatap erkek olduğu için değil. İnsanlar Allah üzerinden zihinlerinde bir şeyler geliştirdiklerinde Allah'ı erkek bir varlık gibi zannederler. Tam öyle düşünürlerken Cenab-ı Hak zatıyla alakalı bu defa ben de o zamiri birden ben zamirine dönüş. Ene der yani. Tam ben, o birbirini karşılayabilir zihninizde böyle tasarlarken bir de bakarsınız ki biz de biz dediği yerler var. Hem de çok yoğunlukla geçen kullanım örneklerine sahiptir. Biz dediği yerler. Neden Allah-u Teala bazen ben der, bazen o der, bazen biz der? Neden? Çünkü Şura suresinin 11. ayeti Rabbimizin hiçbir şeye benzetilmemesi lazım geldiğini öğreten mesajdayım size sesleniyor. Neyse kemislihi şeydir. Onun benzeri gibi dahi hiçbir şey yok. Ne ki Allah'a benzetiyorsunuz, bilin ki Allah o değil. Hatta şöyle bir Arapça metin vardı. Ma hatara bi dalik, Allahu gayru dalik. Ne ki aklına geliyorsa Allah'la alakalı, bil ki Allah onun dışındadır. Ma hatara bi dalik, bal akıl demek. Ma hatara bi dalik, aklına her ne geliyorsa Allah'la ilgili, Allahu gayru zalik, Allah onun dışındadır. Öyleyse Allah'ı hiçbir şeye benzetmemek için bu zamir değişkenlikleri söz konusu. Bazen o der, bazen ben der, bazen biz der, Allah'ı herhangi bir varlığa benzetmemek durumunda olduğumuzu öğretmek. Ekstradan Rabbimizin kendisi için neden biz dediğinin cevapları da var. Biz demesinin de ayrıca cevapları var. Bir, Allah'ın azametine, kudretine gönderme yapmak için. Rabbimiz bir kudretin sahibidir. Biz ifadesi kudreti karşılar. Bir ihtimal budur. İkinci ihtimal, Allah-u Teala insanlara hep ben dememeyi, biz demeyi öğretmek, tevazuyu öğretmek için biz demiş olabilir. Üçüncü ihtimal, Allah-u Teala insanlara danışmayı, istişareyi, fikir alışverişinde bulunmayı, meşvereyi, şurayı, ortak aklı oluşturma ahlakını kazandırmak için bizler. Bir adamın tek başına karar almamasını, birileriyle onu paylaşarak ortak akıl oluşturma erdemini öğretmek için bizler, bu üçüncü gerekçedir. Bir gerekçe daha var, dördüncü gerekçe. O da Rabbimizin ben demeyip biz dediği yerler daima onun yaratma, idare etme, dünyayı ve ahireti şekillendirme noktasında melekleri görevlendirdiği konularda bizde. Meleklerin hangi konularda görevlendirdiyse o konular Allah'ın biz dediği konulardır. Ama hiçbir ayette Cenab-ı Hak bize ibadet edin demez. Ona yönelik kitaplarda ya yani naziklik olsun, nezaket olsun diye Rabbimize yönelik kitaplarda çoğul kullanılmaz. Türkçe'de bu bir nezaket ifadesidir. Sen demezsin, siz dersiniz ama Allah'a yönelik kitaplarda Rabbena ufir, ilfir diye muhatap tekil üzerinden gelir. İlfiru ya Rabbi. Ya Rabbi beni affediniz. Yok. Bu çok acayip kırılır. O olmaz. Bu kibarlıkla alakalı da çok dehşet örnekler var zihnimde. Ama burayı fazla dağıtmayayım. O iş çok kibarlığa gelmez. Cenab-ı Hakk'a hitapta siz çoğul ifadesi kullanılmaz. Yani İyyâke nâbudû. Ya Rabbi sadece sana kulluk edelim. Yani nazik olsun. İyyâküm nâbudû. Yok. Allah'a kullukta çoğul zamir kullanılmaz. Ama Allah'ın kainatı idare edişinde melekleri görevlendirdiği konular çoğul ifadelerin kullanıldığı konulardır. Yani biz peygamber gönderdikler değil mi? Ersenna. Enzelna. Gökten indirdik. Emtarna. Yağmur yağdırdık. Halakna. Yarattık. Nümitu. Öldürürüz. Nuhyi. Diriltiriz. Bütün bu ifadeler, çoğul gelen bu ifadelerde meleklerin istihdamı söz konusu. Melek istihdamına dikkat çekmek için ben zamirinin yerine zaman zaman biz zamiri de kullanılabilir. Bu bir teknik bir konuydu ama pek çok insanın zihnini karıştırıyor. Mesela bazı ateist siteler Allah-u Teala'nın zatıyla alakalı biz dediği yerleri işte kendilerince malzeme ediniyor. Bak bazen o diyor, bazen ben diyor, bazen biz diyor, sizin tanrınız ne diyeceğine bir türlü karar veremiyor diye alay ediyor. Haberin yok kitaptan, konuşup duruyorsun. Bu kitap ciddi bir kitap. Bu kitap üzerinden insanlar hakkı ve hakikati biraz daha etraflı bir şekilde görür ve ona göre bir algı geliştirirler. Şimdi değerli kardeşlerim, yeminler benim çok ciddiyetle üzerinde durduğum Kur'an konuları. Bunların bizim literatürde adı Aksamul Kur'an'dır. Kur'an'daki yemin ifadeleri. Kasem yemin demek. İşte aksam onun çoğulu yeminler. Kur'an'ın yeminleri. Kur'an'da yemin ifadeleri. Bunlar üzerinde çok hassasiyetle dururum ve bunlar üzerinden çok derin mesajlar verildiğine inanırım. Şimdi iki noktayı size söyleyeyim. Eğer bir yemin ayette tek bir şeye yönelik ise yemin, bir şeye yemin ediliyorsa o yemin edilen şeyin yeminden sonraki cümleyle mutlaka anlamı, mutlaka irtibatı. Yani Allah kağıda yemin ediyorsa yeminden sonraki cümle mutlaka yazı ile alakalıdır. Yani bardağa yemin ediyorum ki şu yazı çok güzeldir. Öyle yemin oldu. Alakasız şeylere yemin edilip alakasız mesajlar verilmez. Yeminle yemin sonrasının mutlaka bir Allah ministrisi vardır. Ama mutlaka var. Bir. İki, yemin edilen şeyler eğer birden çok iseler, yani Cenab-ı Hak birden çok şeye yemin ediyorsa burada olduğu gibi. Bak burada üç şeye yemin var. Bir önceki Şems suresinde bak yedi şeye yemin var. Beş beş. Bin suresinde işte dört şeye yemin var. Ama Asr suresinde bir şeye yemin var. Ne bileyim kalemde üç tane var. Buhada iki tane var. Neyse bir olanlar var, iki olanlar var. Üç, dört, beş, altı, yedi olanlar var. Peş peşe. Eğer, ha Necim'de de bir tane. Eğer burada dört, beş tane. Şems'te yedi tane söyledik. Fecir'de var üç, dört tane. Eğer birden çok şeylere yemin ediliyorsa o yemin edilen şeylerin de birbiriyle alakası mutlaka var. Mutlaka birbiriyle anlam ilişkisi vardır. Alakasız şeyler yeminde peş peşe getirilmez. Yani bir yeminde kaleme, kağıda, yazıya derken o arada bir de bardağa yemin olmaz. Alakasız şeyler birbiri arasına yeminde sıralamaya gelmez. Diyorum bir kısmınızın aklına geliyor. Peki Tin suresinden olacak. Vettini ve zeytin. İncire, zeytine yemin olsun. Raturi sinine, Sina dağına yemin olsun. Ve hazel beledil emin. Güvenilir bu şehre yemin olsun. Mekke'ye ne alakası var? Çok alakası var. Öyle incir ve zeytin dersen alakası olmaz da. Ama bil ki o incir ve zeytin değil. O incir ve zeytin değil. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un ve Hazreti İsa'nın vahiy aldığı Filistin'de iki bölgenin adıdır. Din ve Zeyta bölgeleri. Filistin'de Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsa'nın vahiy aldığı bölgelerin adıdır. Allah vahyini indirdiği o iki bölgeye yemin ediyor. Üç peygamber üzerinden ve Tur-i Sini, Sina Dağı Hazreti Musa'nın vahiy aldığı yerdir. Ve Hazel Beledil Emin de Hazreti Peygamber'in vahiy aldığı Mekke. Ülül Azim diye peygamberler vardır. Ülül Azim peygamberler. Azim sahibi. Beş tanedir bunlar. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed aleyhisselam. Bu beş peygamberin vahiy aldığı dört bölgeye yemin edilir. Dolayısıyla oradaki yeminlerin de kendi arasında bir mantığı vardır. Sakın alakasız şeyler yemine konu ediniliyor zannedilmesin. Adam oradakine incir ve zeytin diyor. Ondan sonra kalkıp da diyor ki adam incirin faziletine dair kitap yazıyor. İncirin fazileti var da yani üzümün yok mu? Ne demek yani? Değil mi? Mesela biz burada yemin edecek olsak bizim Anadolu'da veya işte bizim Trabzon'da, Ohta, Çankara'da yemin edecekler. En iyi yemin edilecek şey mısır ekmeği. Lahanadır yani. Mesela değil mi? Çaydır, fındıktır yani. Yöresel, hamsi ya, neyse o hayvan kısmına yani onun üzerinden yani böyle meyveleri yarıştırmaya gerek yok. O meyve çok üstün. Rahat suresinin bak, böyle düşünene bir hat, bir tavsiyem olsun. Rahat suresinin dördüncü ayetini bir okusun. Rahat dört bir ayet. Bakalım bu meyveler birbirinden nasıl neymiş? O bahsi diye. Peki buradaki yeminin birbiriyle anlam ilişkisi nedir? Çok önemli ilişkisi var. Bakın. Ve leyli geceye ve nehari gündüze ve erkeği dişiyi yaratan güce. Yani geceyi yaratan, gündüzü yaratan, erkeği yaratan, dişiyi yaratan aynı gece. Yaratan üzerinden bir anlam ilişkisi kurulur bir. İki, gece ve gündüz tabiattaki aslında çift kutupluluğu temsil eder. Tabiatta, evrende nasıl çift kutupluluk varsa insanoğlunda da erkek ve dişi anlamda iki çiftten söz eder. Erkek ve dişi. Kainattaki çift kutupluluğun insandaki versiyonu erkek ve dişidir. Orada nasıl böyle bir kutupluluk varsa insanoğlunda da bu vardır. Kainatta, evrende bu sistemi yaratan kudret insanoğlunu da erkek ve dişi şeklinde iki cinsiyetin sahibi olarak yaratır. Bu çift kutupluluk noktasında yeminler birbiriyle yakın anlam ilişkisine sahip. Dedim ki geceye yemin, gündüze yemin aslında zamana yemindir. Asra yemindir. Akıp giden zaman farkına varılsın diye erkeğe ve dişiye, yani insana zamana dikkat etmesi gerektiği de öğretiliyor olabilir. Ey erkek ve dişi, zaman akıp gidiyor, zamanın suyuna kaptırıp kendini gitme, zamanın mahkumu değil, hakimi olmaya, nesnesi değil, özdesi olmaya gayret et diye böyle bir anlam ilişkisi de kurulabilir. Ve nihayet, geceye yemin, vahyin indirildiği cehalet karanlıklarına dikkat çekebilir. Gündüze yemin, onu vahyin aydınlatıcı misyonuna yemindir. Erkek ve dişiye yemin ise vahyin insanın zihninde meydana getirdiği şiftlere yemini sembolize edebilir. Beyinde doğum yaşanması diye bir şey var. Ben bunu Bayraktar Hoca'dan öğrendim. Allah ona da selamet versin. Ondan öğrendim. Mutlaka gel. Mutlaka gel. Kesin hiç duymadığını şeyde duyacak. Yani ben hocayla yıllarca çalıştım. Gerçekten onun Kur'an hayat ilişkisine dair, Kur'an'ın eğitim dünyasına dair, Kur'an'ın bir eğitim kitabı olduğu gerçeğine dair harika tespitleri var. Ben çok dua ediyorum. Ona da, diğer hocalarıma da. Yani şimdi burada Süleyman hocama nasıl gönderme yapmam? Beni Kur'an'la tanıştıran babama nasıl rahmet okumam? Beni Kur'an'ın manasıyla ilk buluşturmak duasını yapan Şeyh Karalı Hacı Hasan Efendi'ye nasıl dua etmem? Aşık Kutlu hocama nasıl dua etmem? Şimdi Diyarbakır'da yaşamakta olan Hulusi Kılıç olan hocam var. Ona nasıl dua etmem? Bunlar benim hayatımın kilometre taşı olan insanlar. Ölenlerine rahmet diliyorum. Sağ olanlarına da hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bizim Bayraktar Hoca işte şunu demişti, hiç unutmuyorum. Bayraktar Hoca'nın böyle bazı ayetlere dair böyle spot çıkışları vardır. Asla unutmam ben onları. Doğum sancılıdır. Her doğum sancılıdır. Doğrudur. Kadınlar doğum sancısının ne olduğunu elbet onlar bilir. Kesin onlar da bilmiyor da. Adam sezeryanla habire kestirip duruyor vücudunu. Aslında normal doğumdur. Tavsiye edilen de budur ama böyle bir kestirme işiyle devam ediyorlar. Neyse, o artık başka bir şey. O doğum sancılı doğum. Hocamız der ki, asıl sancılı doğum beyinde yaşanır. Siz hiç beyninizin zonkladığı zamanları bilir misiniz? Böyle sıkışırsınız, bir meseleyi çözememekten kaynaklanan ter basar mısınız? Titrer mi vücudun? Gözünüz 10 tane görür mü baktığı yerler? Yani gözünüzü kapattığınız zaman kafanızın içinden böyle sesler gelir mi? Eğer beyninizde doğum yaşamıyorsanız beyninizi çalıştırmıyorsunuz. İşte vahiy beyinde çiftleşmelerin yaşanmasına sebep olan, dişi ve erkek hücrelerin, fikir hücrelerinin insan beyninde çiftleşerek hakikatin ortaya çıkmasını temin eder. Müsaademeyi efkardan barikayı hakikat doğar derler. Yani fikirlerin çarpışmasından, ictihattan, kafayı çalıştırmaktan hakikatler meydana gelir. Bir kafayı en iyi çalıştıracak şey vahiy. Çünkü vahiy bir bilgi kaynağı değildir sadece. Vahiy bir bilinç kaynağı. Çok şey bilebilir. Bilginizin anlamlı olabilmesi onun bilince dönüşmüş olmasına bağlı. Bilinciniz yoksa bilginiz iş görmez. Vahiy bir bilinç inşa eden bir projedir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın vahyine bu anlamda olabildiğince sadakat göstermek ve hayata dair kilometre taşlarını bu vahiyden süzüp almak durumundayız. Ben bu üç ayetin yeminlerinin içerisinde cehalet karanlıklarının yerini vahyin aydınlığına terk etme müjdesini içerdiğini ve bu vahiy hakikatlerinin insanın beyninde yeni fikirler meydana getirebilecek dönüştürücü misyonuna işaret eden bir yemin grubu olduğunu düşünüyorum. Din dönüştürücü bir kurum. Din sizi dönüştürmüyorsa anlamıyorsunuz demek. Din sizi dönüştürsün istiyorsanız vahyine, Kitabullah'a yüreğinizi ve hayatınızı açacaksınız. Hazreti Peygamber'in işaret ettiği, Hazreti Musa üzerinden bilgilendirdiği bir hususiyet var. O hususiyet dinlediğiniz hakikatleri başkalarına anlatmak için değil, kendiniz yaşamak için değil. Siz önce kendiniz yaşayın. Unutmayın, tebliğin en etkili olanı yaşayarak gösterdiniz. Sözünüzün işe yaramadığı çok zamanlar olur. Ama düzgün hayatınız başkalarının istikamet sahibi olmasına vesile olabilir. Hayatını vahyin inşa ettiği yiğit kullardan olma duası ve niyazıyla gününüzün, ömrünüzün hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle Kur'anlı bir ömürle muammer olup Müslümanca yaşamayı, mümince ölebilmeyi ve cennet ödülü müjdesiyle diriltilebilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.